Anna Karenina, 2. cilt. Lev Tolstoy, 1. kaset, 1. yüz. Oda Yayınları. 2. basım Nisan 1998. Türkçe'yi çeviren Nuriye Yiğitler. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Selda Talay Tosun. 1828-1910 yılları arasında yaşayan büyük Rus romancısı Lev Tolstoy'un dünyanın en büyük romancılarından biri sayılmasında Savaş ve Barış'la birlikte Anna Karenina adlı başyapıtı en önemli etkendir. Tolstoy'un 1875-1877 yıllarında yayımladığı Anna Karenina'yı iki cilt olarak sunuyoruz. Tolstoy, romanına adını verdiği kahramanı Anna Karenina'nın yasak aşkı ekseninde yarattığı yapıtında mutlu aşk ve evlilik arasındaki karşıtlığı kurarken aynı zamanda 1861-1905 arasındaki Rus tarihini de aktarmaktadır. Bu tarih bize toprak köleliğinin kaldırılmasından 1905 devrimine uzanan bir süreci roman yoğunluğunda sunmaktadır. Yazılışından bu yana 120 yıl geçmesine karşın eskimeyen ve güncelliğini ve değerini hala koruyarak klasikleşen Anna Karenina'yı kıvançla sunuyoruz. 5. Bölüm. Prenses Çerbatski düğünün büyük perhizden önce yapılmasını mümkün görmüyordu. Aradaki 5 haftalık sürede çeyizin yarısı bile hazırlanamazdı. Bununla birlikte büyük perhizden sonraya kalması durumunda Lenin'in dediği gibi düğünün çok uzayacağını düşünüyordu. Prens Çerbatski'nin yaşlı teyzesi çok hastaydı. Her an ölebilirdi ve bu yas yüzünden yeniden bir erteleme olabilirdi. Bu yüzden çeyizi iki parça halinde hazırlamaya ve düğünü büyük perhizden önce yapmaya karar verdiler. Prenses önce çamaşırları hazırlatmaya, kalanını da daha sonra yollamaya karar vermişti. Bu konuda Lenin'le çok tartıştı. Lenin bu çözüm yoluna katılıp katılmayacağı konusundaki düşüncesini ona açıkça bildirmemişti. Yeni evliler düğünden sonra hemen köye gidecekleri için bu tasarı daha uygundu. Çünkü köyde giysilerle birlikte çeyizin kalanına da gerek duymayacaklardı. Başını kaşıyacak zamanı bile olmayan Levin, evliliğin başlıca amacının kendisi ve mutluluğu olduğuna inanıp duruyordu hala. Hiçbir şey düşünmüyor, başkalarının daha iyi yapacağına inanarak hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Gelecekle ilgili hiçbir tasarı yapmıyor, hiçbir amaç gütmüyordu. Her şeyin yolunda gideceğine peşin peşin inanmış olarak kendini tümüyle başkalarının eline bırakıyordu. Ağabey Sergey Ivanoviç, Stepan Arkadyevich ve prenses yardımcılarıydı. Ona düşen şey yalnızca yapılan tüm önerileri onaylamaktı. Kardeşi onun adına borç para alıyor, prenses de düğünden sonra Moskova'dan ayrılmalarını öneriyordu. Stepan Arkadyeviç de aklını yurt dışında gitmesine soktu. Lenin her şeye razı oldu. Ne isterseniz onu yapın diye düşünüyordu. Ben mutluyum, mutluluğum sizin yaptıklarınızda ne artar ne de eksilir. Kitty'ye Stepan Arkadyeviç'in önerisini söylediği zaman onun karşı çıkması için Lenin'i çok şaşırttı. Kitty'nin gelecek konusunda çok kesin bazı tasarılarının olmasına da şaşırmıştı. Aslında Kitty, Lenin'in köyde çok sevdiği bir işi olduğunu biliyordu. Bu işlerden anlamadığı gibi anlamaya da çalışmıyordu. Ancak yine de bu işlerin önemli olduğunu biliyordu. Aslında Kitty köyde oturmak zorunda olduklarını bildiğinden yurt dışına gitmeyi değil hemen yaşayacakları yere gitmeyi yeğliyordu. Pek kesin bir dille belirtilen bu karar Lenin'i çok şaşırttı ama yine de garip karşılamadı bunu. Stepan Arkadyeviç'ten hemen köye gitmesini ve kendi güzel zevkine göre evi hazırlamasını rica etti. Stepan Arkadyeviç yeni evliler için gerekli hazırlıkları yaptığı köyden dönünce bir gün Lenin'e ''Ha günah çıkarma belgen var mı?'' dedi. ''Hayır, nedenmiş? Evlenmek için gereklidir bu.'' ''Ay ay!'' diye bağırdı Levin. ''Günah çıkarmayalı 9 yıl oldu. Bu aklıma gelmemişti hiç.'' Stepan Arkadyeviç gülerek ''Senin gibisi görünmemiştir.'' dedi. ''Bir de bana nihilist dersin. Haydi bakalım bu işle de ilgilenelim. Günah çıkartmalısın.'' ''Ne zaman? 4 günümüz kaldı.'' Bu işlerle ilgilenmek yine Stepan Arkadyeviç'e kaldı. Levin hazırlanmaya başladı. Başkalarının dinsel inançlarına saygılı olmakla birlikte inançsız olduğundan her türlü dinsel törene katılmak ona çok zor geliyordu. Düşüncelerinde yumuşama olduğu şu sıralarda bu kaçınılmaz ikiyüzlülük Lenin'e yalnızca acı vermekle kalmıyor, iğrenç de geliyordu. Yüceliğin duruğunda ve çok neşeli olduğu şu anda yalan söylemek, kutsal şeylerle alay etmek olanaksız görünüyordu ona. Stepan Arkadyeviç'e günah çıkartmak zorunda kalmadan bu belgeyi alıp alamayacağını sordu. Ama ne yazık ki bunu yapması gerekiyordu. Sana ne zararı var sanki? 2 günlük iş, topu topu. Görürsün, sana çok tatlı, çok ilginç yaşlı birini buldum. Hiç farkına varmadan bu işi halledecektir. Lenin ilk ayinde gençlik anılarını, 16-17 yaşlarındaki dinsel duygularını belleğinde canlandırmaya çalıştı. Ama bunun olanaksız olduğunu anlamakta gecikmedi. O zaman bu törenleri ziyaret etmek gibi sıradan, önemsiz gelenekler gibi görmeye çalıştı. Ama bunu da başaramadı. Çağdaşlarının çoğu gibi Lenin'in de din konusunda belirgin düşünceleri yoktu. Dine inanmıyordu ama kuşku da duymuyordu bu konuda. Bu yüzden yapmakta olduğu şeyin önemine inanamadığı ve bunları anlamsız bir işlem gözüyle önemsemeden bakamadığı için ayini hazırlandığı sürece içinden gelen bir sesin sürekli olarak yaptığının sahtecilik olduğunu söylemesinden, kendisine kötü ve ters gelen bir şey yapmış olmanın sıkıntısını ve utancını içinde duydu. Ayin sırasında kendi görüşleriyle çatışmayan düşünceler bulmaya çalışarak bazen duaları dinliyor, bazen de bunları anlamadığını, eleştirmek zorunda olduğunu hissederek dinlememeye çalışıyordu. Ama kendi düşünceleriyle ve gözlemleriyle kilisede boş boş dururken kafasından sel gibi akıp giden olağanüstü canlı anılarıyla oyalanıyordu. Bu durumda ayini, ilahileri ve akşam dualarını dinledi. Ertesi sabah her zamankinden daha erken kalkıp saat 8'de dua dinlemek ve günah çıkartmak için kiliseye gitti. Bomboş kilisede dilenen bir asker, 2 kadın ve papaz yardımcılarından başka kimse yoktu. Genç bir papaz çömezi onu karşıladı. Hemen duvarın dibine konmuş küçük bir masaya yaklaşarak ona dualar okumaya başladı. Çömez okurken özellikle de sık sık ve aceleyle "Tanrım bize acı" diye yinelerken Lenin düşüncelerinin yön değiştirdiğini hissediyordu. Ama içinde daha büyük çelişkilerin uyanmasından korkarak tepki göstermeyi bile düşünemiyordu. Çömezin arkasında ayakta duruyor, dinlemeden ve anlamaya çalışmadan kendi işlerini düşünüyordu. Bir akşam önce Kitty ile köşedeki masaya oturduğunu anımsayarak "Elleri gerçekten de çok anlamlı" diye düşünüyordu. Böyle anlarda her zaman olduğu gibi birbirlerine söyleyecek şeyleri olmuyordu. Kitty elini masanın üzerine koyup durmadan açıp kapayarak oyalanıyor ve yaptıklarına kendisi de gülüyordu. Levin onun elini öpmüş ve el çizgilerini incelemişti. "Yine bir tanrım sen bize acı sözü daha" diye düşündü Levin. Haç çıkardı, çömezin sırt hareketlerine bakarak eğildi. Daha sonra benim elimi tuttu ve çizgilerini inceledi. "Çok güzel elim var" demişti bana. Levin eline, sonra da çömezinkine baktı. Onun elini kısa buldu. "Galiba sona yaklaşıyoruz. Yo, sanki yeniden başlayacak gibi" diye düşündü duaları dinleyerek. "Yok ama bitiyor. Şimdi yere dek eğilip selam veriyor. Dualar her zaman böyle biter zaten." Çömez, Levin'in gizlice uzatıverdiği 3 rubleyi aldı. Günah çıkartma listesine adını yazacağını söyleyerek kilisenin taşları üzerinde yeni ayakkabılarını vurarak mihrabın arkasında gözden kayboldu. 1 dakika sonra yeniden geldi. Levin'e kendisini izlemesi için işaret etti. O ana dek aklından çıkarmaya çalıştığı bir düşünce yeniden Levin'in aklına girdi ama bunu hemen kovdu. Şu ya da bu şekilde işler yoluna girecek nasılsa diye düşündü. Mihraba doğru yürüdü. Basamakları çıktı. Sağa dönünce papazı gördü. Seyrek sakalları ağarmış, tatlı ama yorgun bakışlı yaşlı bir adamdı bu. Rahlin'in önünde durmuş, bir dua kitabını karıştırıyordu. Levin'i hafifçe selamladı ve tek düze bir sesle hemen dua okumaya başladı. Bitirince iyice eğildi, Levin'e dönerek. "İsa görünmeden itiraflarınızı dinliyor" dedi. İsa tasvirini göstererek, "Kutsal Havari Kilisesi'nin bize öğrettiği her şeye inanıyor musunuz?" diye sürdürdü. Bakışlarını Levin'in yüzünden ayırıp elini atkısının altına soktu. Levin kendi kulaklarını tırmalayan bir sesle, "Her şeyden kuşku duydum ve hala kuşku duyuyorum" dedi, sonra sustu. Papaz Levin'in başka bir şey söylemesini bekleyerek birkaç saniye sustu. Gözlerini kapayıp oğullara basa basa Vladimir eyaleti aksanıyla konuşmasını sürdürdü. "Kuşku insan zayıflığına özgüdür ancak. Bağışlayıcı Tanrı'ya bize güç vermesi için yalvarmalıyız. Başlıca günahlarınız nelerdir?" diye ekledi. Zaman yitirmekten korkarmışçasına bunun üzerinde durmamıştı. "En büyük günahım kuşkudur. Her şeyden kuşku duyuyorum ve hemen her an kuşku içindeyim." "Kuşku insan güçsüzlüğüne özgüdür" diye yineledi. "En çok nelerden kuşku duyuyorsunuz?" Her şeyden kuşku duyuyorum. Kimi zaman Tanrı'nın varlığından bile kuşkulanıyorum, dedi Levin elinde olmadan. Sonra sözlerinin uygunsuz oluşundan korktu. Oysa bu sözler papazda hiçbir etki yapmamış gibiydi. Belli belirsiz bir gülümsemeyle, insan Tanrı'nın varlığından nasıl kuşku duyabilir, diye heyecanla sordu. Levin sustu. Papaz her zamanki ses tonuyla hızlı hızlı, her yerde eserlerini gördüğünüz halde Tanrı'nın varlığından nasıl kuşku duyabilirsiniz, diye sürdürdü. Gök kubbeyi ve yıldızları kim yarattı? Yeryüzünü kim güzelleştirdi? Tanrı olmasaydı bütün bunlar olabilir miydi, dedi Levin'e sorarcasına bakarak. Levin papazla felsefi bir tartışmaya girmenin yersiz kaçacağını hissetti ve yalnızca soruya yanıt verdi. Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? O halde Tanrı'nın bütün bunları yarattığından nasıl kuşku duyabilirsiniz, dedi. Şaşkın ve neşeliydi. Hiçbir şey anlamıyorum, dedi Levin kızarak. Sözlerinin aptalca olduğunu ama sözünü geri alırsa daha da aptal duruma düşeceğini hissediyordu. Tanrı'ya yakarın, yalvarın. Azizler bile kuşku duydular ve inançlarını güçlendirmesi için Tanrı'ya yakardılar. Şeytan çok güçlüdür ama ona karşı koymalıyız. Tanrı'ya yakarın, diye yineledi çabucak. Bir an sustu, düşünceye dalmış gibiydi, gülümseyerek. Cemaatimden olan manevi kızımla evlenmeye niyetlendiğinizi duydum. Prenses Çerbaski ile, dedi. Çok sevimli bir kızdır o. Levin papazın yerine kızardı. Evet, dedi. Günah çıkarırken neden bana bunu soruyor, diye düşündü. Papaz onun düşündüğü şeye yanıt vererek, evliliğe hazırlanıyorsunuz. Belki de Tanrı size çoluk çocuk bağışlayacaktır, dedi. Peki ama sizi inansızlığa yöneltmek isteyen, içinizdeki şeytanı alt edemezseniz çocuklarınıza nasıl bir eğitim vereceksiniz, dedi tatlı bir sistemle. İyi baba olarak çocuklarınızı severseniz onlara yalnız zenginlik, rahatlık ve onur dilemeyecek, öteki dünyada mutlu olmalarını, gözlerinde haç ışığının parlamasını isteyeceksiniz. Doğru değil mi? Masum çocuk size, baba bu dünyada beni büyüleyen toprağı, suları, güneşi, çiçekleri, otları kim yarattı, diye sorunca bilmiyorum mu, diyeceksiniz. O da size hiçbir şey bilmediğinizi söyleyince ona ne diyeceksiniz? Onu dünyanın ve şeytanın kandırması için yüzüstü bırakacak mısınız? İyi bir şey değil bu, dedi. Başını yana eğip Levin'e iyilik dolu ve tatlı bakışlarla bakarak durdu. Levin hiçbir yanıt vermedi. Papazla tartışmaktan çekinmiyordu ama şimdiye dek kimse ona böyle sorular sormamıştı. Çocukları ona bu soruları soracak yaşa gelinceye kadar yanıtını düşünecek zamanı olacaktı nasılsa. Yaşamınızın yeni bir aşamasına giriyorsunuz. Yolunuzu seçmeli ve bu yoldan ayrılmamalısınız, diye yeniden başladı papaz. Size yardım etmesi ve bağışlaması için Yüce Tanrı'ya yakarın, diye sözünü bitirdi. Yüce Tanrımız ve İsa Mesih, iyilik ve yüceliğinle insanlık aşkına bu çocuğu bağışla. Papaz günah çıkarma işlemlerini bitirerek onu kutsadı ve özgür bıraktı. Levin o gün evine dönerken yalan söylemek zorunda kalmadan bu aldatmacı durumdan kurtulduğu için rahatladığını hissetti. Ayrıca bu iyi yürekli, sevimli ve yaşlı adamın söylediği şeylerin önceleri sandığı kadar aptalca şeyler olmadığını, hatta derinliğini araştırılması gereken bir şeyler taşıdıklarını anlıyordu. Kuşkusuz şimdi olmaz bu, daha sonra, diye düşünüyordu Levin. O anda ruhunda karanlık noktalar vardı. Din konusunda başkalarında fark edip de hoşlanmadığı, arkadaşı Sviyajeski'nin kınadığı durumuna düştüğünü daha açıkça fark ediyordu. Levin akşamı nişanlısıyla birlikte Doliller'de geçirdi. Çok neşeliydi. Ne kadar neşeli olduğunu Stepan Arkadyevich'e açıklarken, ona günlerce çember içinde atlama öğretilen, sonunda da kendisinden istenileni anlayıp da yerine getiren ve sevincinden çığlıklar atan, kuyruk sallayan, masaya ve pencereye zıplayan bir köpek kadar neşeli olduğunu söyledi. Levin düğün günü geleneğine uyarak Darya Aleksandrovna bu konuda çok titizlik gösteriyordu, nişanlısını görmedi. Yemeğini otelinde rastlantıyla bir araya gelmiş üç bekarla birlikte yedi. Sergey Ivanoviç, Katavasov ve Çirikov'tu bunlar. Katavasov üniversiteden arkadaşıydı ve şimdi doğal bilimler profesörüydü. Levin yolda evine dönerken karşılaşmıştı onunla. Levin'in av arkadaşı ve ona tanıklık yapacak olan Çirikov, Moskova'da sulh yargıcıydı. Yemek çok neşeli geçti. Çok keyifli olan Sergey Ivanoviç, Katavasov'un garip davranışlarıyla durmadan alay ediyordu. Garip davranışlarının anlaşıldığını gören Katavasov da kendini epey zorladı. Çirikov her konuşmayı neşelendiriyordu. Katavasov profesörler gibi sözcüklerin üzerine basa basa, "Ah bizim Konstantin Dimitriç öyle yaman bir oğlandı ki. Geçmişten söz ediyorum elbet. Çünkü şimdi yok o. Üniversiteyi bitirdiğinde bilimden hoşlanır, insanlıkla ilgilenirdi. Ama şimdi yeteneklerinin bir bölümüyle kendi kendini aldatıyor, kalanıyla da bu aldanışını haklı çıkarmaya çalışıyor." "Sizden daha inatçı bir evlilik düşmanı görmedim hiç," dedi Sergey Ivanoviç. "Hayır, ben evlilik düşmanı değilim. İş bölümünden yanayım. Hiçbir şey yapacak yetenekte olmayan erkekler çocuk yapmalıdırlar. Ötekilerse bilimsel gelişmeye, insanlığın mutluluğuna katkıda bulunmak zorundadırlar. Ben böyle düşünüyorum. Pek çok insan bu iki işi birlikte yürüttüğünü savunur ama ben bunlardan değilim." "Aşık olduğunuzu öğrenirsem öyle sevinirim ki," dedi Levin. "Rica ederim, beni düğününüze çağırın." "Ama ben zaten aşığım." "Evet, kertenkelelere." Ağabeyine döndü. "Biliyor musun Mihail Semyonovic? Beslenme üzerine bir kitap yazıyor ve..." "Haydi canım, lafı gevelemeyin. Yazdığım şeyin önemi yok pek. Ama kertenkeleleri sevdiğim bir gerçek." "Bu sizin bir kadını sevmenizi engellemez." "Hayır, ama bir kadın onları sevmemi engelleyecektir." "Neden?" "Görürsünüz. Bakın şimdi, siz tarımı avı seviyorsunuz ama yakında görürsünüz." "Bugün arşipi gördüm," dedi Çirikov. "Bana Prodnoye'de iki ayı ve pek çok gemik olduğunu söyledi." "Eh, onları bensiz ağlarsınız artık." "Görüyorsun işte," dedi Sergey Ivanoviç. "Bundan sonra ayı avına veda et. Karın artık ava gitmene izin vermez." Levin gülümsedi. Karısının gitmesine izin vermeyeceği düşüncesi ona öylesine hoş gelmişti ki ayı avının verdiği zevkten sonsuza dek vazgeçmeye hazırdı. "Bu iki ayı siz olmadan ağlamamız çok yazık yine de," dedi Çirikov. "Son kez Kapilova'yı anımsıyor musunuz? Ne güzel bir av olacaktı." Levin onu düş kırıklığına uğratmak istemiyordu. Bu yüzden Kitty'siz hiçbir şeyin güzel olamayacağını söyleyemezdi. Bu nedenle sustu. "Bekarlık yaşamına böyle veda etme geleneği anlamsız değildir," dedi Sergey Ivanoviç. "İnsan ne kadar mutlu olsa da özgürlüğü arar yine de." "Gogol'ün nişanlısı gibi pencereden kaçma isteği duyduğunuzu itiraf edin." Katavasov kahkahalarla gülerek, "Elbette ama itiraf etmez," dedi. "Haydi pencere açık. Tver'e gidelim mi? Orada bir ayı var, onu yakalayabiliriz." "Haydi, saat 5'te bir tren var. Buradakiler de ne isterlerse yapsınlar," dedi Çirikov gülerek. Levin neşeyle, "Size yemin ederim ki özgürlüğümü yitirdim diye en küçük bir üzüntü duymuyorum," dedi. "Evet, şu anda içiniz öyle karışık ki orada bir şey bulamazsınız," dedi Katavasov. "Ama yüreğinizin yatışmasını bekleyin, o zaman bulursunuz." "Hayır, özgürlüğümü yitirdiğime üzülseydim, mutluluğumun, onların yanında aşkımın demek istememişti. Yanında onu da bulurdum. Oysa tam tersine, özgürlüğümü yitirdiğimi düşününce büyük bir sevinç duyuyorum." "İşler kötü, işte umutsuz bir hasta," dedi Katavasov. "Neyse, onun iyileşmesine içelim. Ya da en azından düşlerinin %1'inin gerçekleşmesini dileyelim. Bu kadarı bile dünyada eşsiz bir mutluluk olacaktır." Yemekten hemen sonra konukları tören için giyinmeye zamanları kalsın diye çekildiler. Levin yalnız kalınca arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmayı aklından geçirip sözünü ettikleri özgürlüğünü yitirdiği için üzülüp üzülmediğini düşündü. Bu düşünce onu güldürdü. Özgürlük mü? Ne olacak özgürlük? Benim için mutluluk Kitty'yi sevmek. Özgür olmadan onun düşünceleri ve istekleriyle yaşamaktır. Budur mutluluk. Ama birden içinden gelen bir ses, "Ama onun düşüncelerini, isteklerini, duygularını anlıyor muyum?" diye fısıldadı. Yüzündeki gülümseme silindi ve düşüncelere daldı. Ansızın garip bir duygu kapladı benliğini. Korku ve kuşku, hep kuşku. Ya beni sevmiyorsa? Ya benimle yalnızca evlenmiş olmak için evleniyorsa? Ya farkında olmadan böyle davranıyorsa? Diye soruyordu kendine. Yaptığı yanlışı sonradan anlayabilir. Evlendikten sonra beni sevmediğini ve sevemeyeceğini anlayabilir. Kitty ile ilgili çok kötü ve tuhaf düşünceler aklını karıştırmaya başladı. Bir yıl önce olduğu gibi Vronsky'ye karşı büyük bir kıskançlık duyuyor, onları birlikte gördüğü geceyi dünmüş gibi anımsıyordu. Kendisine her şeyi itiraf etmediğinden kuşku duyuyordu Kitty'nin. Birden yerinden kalktı. "Hayır, elim kolum bağlı kalamam," dedi umutsuzca. "Gidip onunla son bir kez daha konuşacağım. Henüz özgürüz biz. Her şeyi şu anda kestirip atmak daha iyi olmaz mı? Tüm yaşamı mahvetmekten, utanç duymaktan, aldatmaktan daha iyidir her şey." İçinde umutsuzluk, tüm insanlara ve kendine hınç duyarak otelden çıktı ve Kitty'nin evine koştu. Onu arka odalardan birinde buldu. Kitty bir sandığın üstüne oturmuş, iskemlelerin arkalarına ve parkeye yayılmış birçok açık renk giysiden bazılarını seçerek oda hizmetçisine buyruklar veriyordu. Levin'i görünce sevinçten uçarak "Ah!" diye bağırdı. "Sensin, sizsiniz." O güne dek ona kim zaman sen, kim zaman siz diyordu. "Sizi görmeyi beklemiyordum. Görüyorsunuz, genç kızlık giysilerimi ayırıyorum." Levin oda hizmetçisine sıkkın sıkkın bakarak "Çok iyi." dedi. "Git dünya şah, seni çağırırım." dedi Kitty. Oda hizmetçisi çıkar çıkmaz ona kesin olarak "sen" diyerek "Neyin var?" diye sordu. Levin'in alt üst olmuş yüzünü görünce korkuya kapılmıştı. "Kitty, acı çekiyorum. Tek başıma katlanamam," dedi umutsuz bir sesle. Önünde durup yalvaran bakışlarla baktı Kitty'ye. Genç kızın seven ve içten yüzünde korkularının boşuna olduğunu çok iyi görüyordu ama yine de ondan duyması gerekiyordu bunu. "Sana henüz çok geç olmadığını, işlerin yoluna konabileceğini söylemeye geldim." "Ne? Anlamadım. Neyim var?" "Kendi kendime dediğim, binlerce kez düşündüğüm şey, sana layık değilim ben. Benimle evlenmeye razı olmamalıydın. İyice düşün. Beni sevemezsin sen." "Hayır, en iyisi bunu itiraf etmen," dedi ona bakarak. "Mutsuz olacağım ama önemi yok. Herkes istediğini söylesin. Mutsuz olmaktan daha iyidir bunlar. Şimdi tam zamanı." "Anlamıyorum," dedi Kitty dehşet içinde. "Ne demek bu? Ne var? Sözümü geri almak mı istiyorsun? Koparmak mı?" "Evet, eğer beni sevmiyorsan." "Delisin sen," diye bağırdı Kitty öfkeden kıpkırmızı kesilerek. Ama Levin'in üzgün yüzünü görünce öfkesi geçti. İskemleye asılı giysileri iterek iyice yakınına oturdu. "Ne düşünüyorsun? Bana hepsini anlat." "Beni sevemeyeceğini düşünüyorum. Ne diye sevesin ki?" "Tanrım, ne yapayım bilmem ki," dedi. Hıçkırarak ağlamaya başladı. "Ah, ne yaptım ben?" diye bağırdı Levin. Kitty'nin dizlerine kapanarak ellerini öpücüklere boğdu. 5 dakika sonra odaya girdiği zaman prenses onları barışmış buldu. Kitty, Levin'e kendisini sevdiğini söylemiş ve nedenini açıklamıştı. Onu sevdiğini söylemişti çünkü onu çok iyi anladığını, onun nelerden hoşlandığını ve onun sevdiği her şeyin iyi ve güzel olduğunu açıklamıştı. Bu yüzden prenses içeri girdiğinde Kitty sandığın üstüne oturmuş, giysileri ayırırken geleceklerini tartışıyorlardı. Kitty, Levin'in kendisine evlenme önerisinde bulunduğu gün giymiş olduğu kahverengi giysiyi Dünya Şah'a vermek istiyor. Levin ise bu giysinin kimseye verilmemesini söylüyor ve Dünya Şah'ın mavi giysiyi alması için üsteliyordu. Ama kendisi de esmer olduğundan mavi ona yakışmaz. Bunu neden anlamıyorsun? Bunu ben de düşünmüştüm. Levin'in neden geldiğini öğrenen prenses gülerek onu azarladı ve giyinmesi için gönderdi. Zaten Charles Kitty'nin saçını yapmaya gelecekti az sonra. Sensiz de yeterince heyecanlıydı zaten. Yemek yemiyordu. Bu yüzden çirkinleşti. Sen de gelip saçmalıklarınla onu serseme çeviriyorsun. Haydi canım, çek arabanı. Levin utanıp sıkılarak ama yatışmış olarak otele döndü. Ağabeyi Darya Aleksandrovna ve Stepan Arkadyevich giyinmişler. İkonla kutsamak için onu bekliyorlardı. Yitirecek zamanları yoktu. Darya Aleksandrovna daha evine gidip saçları kıvrılıp pudralanmış olan oğlunu alıp gelecekti. Çocuk damatla ikonu taşıyacaktı. Daha sonra başka bir arabaya binip tanıkları getirmek, Sergeyi alması için başka bir araba yollamak gerekiyordu. Genellikle bir düğün gününde düşünülüp yapılması gereken birçok karışık iş vardı. Tartışılmaz tek şey zaman yitirilmemesiydi. Çünkü saat 6:30 olmuştu. İkonla kutsama töreni ciddilikten uzaktı. Stepan Arkadyevich karısının yanında gülünç ve görkemli bir tavır takındı. İkonu kaldırıp Levin'e eğilmesini söyledi. Tatlı ve alaylı bir gülümsemeyle onu kutsadı. Sonra 3 kez öptü. Darya Aleksandrovna da aynı şeyleri yaptı. Gitmek için acele ediyordu. Bu yüzden arabaların düzenleme işini karmakarışık etti. O halde şöyle yaparız. Sen bizim arabayla onu almaya gidersin. Sergey Ivanovich de önden gidip kendi arabasını hemen bize yollama iyiliğinde bulunun. Nasıl isterseniz. Biz ikimiz birlikte geliriz. Eşyaların yollandı mı? Diye sordu Stepan Arkadyevich. Evet, dedi Levin. Giyinmesine yardım etmesi için Kuzma'ya seslendi. Düğün töreni için pırıl pırıl aydınlatılmış kiliseyi çoğunluğu kadın olan bir kalabalık dolduruyordu. İçeri giremeyenler camlardan içeri bir göz atabilmek için birbirleriyle kavga ederek pencerelere yığılıyorlardı. Sokakta daha şimdiden 20'den fazla araba ard arda dizilmişti. Şık üniformalı bir zabıta amiri soğuğa aldırmadan giriş kapısının yanında duruyordu. Durmadan arabalar geliyor, bazılarından giysilerinin uzun eteklerini toplamış tüylü şapkalı kadınlar, bazılarından da bereli ya da yüksek şapkalı erkekler iniyordu. Erkekler kiliseden içeri girerlerken berelerini ya da yüksek şapkalarını çıkarıyorlardı. Kutsal kişilerin resimleri önündeki tüm mumlar ve iki avize yanıyordu. İkon bölmesinin kırmızı zemini üzerindeki altın yaldızlar, ikonların yaldızlı işlemeleri, avizelerin ve şamdanların gümüşü, yerdeki mozaikler, küçük halılar, koro yerinin üstünden sarkan sancaklar, mihrabın basamakları, kararmış eski din kitapları, her şey ışık içindeydi. Kilisenin sağında oturan kalabalıkta fraklar, beyaz kravatlar, üniformalar, ipek tuvaletler, çiçekler, nişanlar, uzun eldivenli çıplak kollar arasında yüksek kubbede garip bir biçimde çınlayan canlı konuşmalar yapılıyordu. Kapının gıcırdayarak her açılışında konuşmalar yavaşlıyor, başlar geriye dönüyor, gelinle damadın geldiği sanılıyordu. Kapı şimdiye dek en azından 10 kez açılmıştı. Ama içeri girenler ya sağdaki kalabalığa katılacak olan geç kalmış çağrılılar ya da soldaki izleyicilere katılmak isteyen kapıdaki zabıta memurunu kandırmayı ya da gönlünü hoş etmeyi başarmış bir meraklı grubu oluyordu. Çağrılılar ve meraklılar beklemekten usanmışlardı artık. Önceleri gelinle damadın gecikmesine önem vermemişlerdi. Sonra bir şey olup olmadığını merak ederek daha sık kapıya bakmaya başladılar. Sonunda beklemekten iyice canları sıkıldı. Akrabalar ve konuklar gelinle damat umurlarında değilmiş gibi davranmaya çalışarak kendi aralarında konuşmaya daldılar. Çömez çok değerli zamanını harcamakta olduğunu anımsatmak istercesine öksürüyor, camları titretiyordu. Koroda sıkılan şarkıcılar seslerini dinliyor ya da burunlarını siliyorlardı. Papaz gelinle damadın gelip gelmediğini sordurmak için sık sık ya ayin gözcüsünü ya da bir çömezini yolluyordu. Sonunda bir kadın saatine bakarak "Çok tuhaf!" diye bağırdı. Endişelenen bütün çağrılılar da şaşkınlıklarını ve hoşnutsuzluklarını yüksek sesle belirtmeye başladılar. Tanıklardan biri neler olduğunu öğrenmeye gitti. Bu sırada Kitty, beyaz giysisi, uzun duva ve portakal çiçeğinden tacıyla çoktan beri hazırdı. Ablası ve vaftiz annesi Bayan Lvov'la salonda bekliyor, pencereden damadın kiliseye geldiğini bildirecek olan tanığın gelip gelmediğine bakıyordu. Öte yandan Levin pantolonunu giymiş ama yeleksiz ve ceketsiz bir durumda oteldeki odasında aşağı yukarı gidip geliyor, her dakika kapıyı açıp koridora bakıyordu. Ama beklediği kişinin gelmediğini görünce umutsuzca geri dönüyordu. O zaman sakin sakin sigarasını içmekte olan Stepan Arkadyeviç'e dönerek "Benden daha aptalca duruma düşmüş biri görülmüş müdür acaba hiç?" diyordu. Stepan Arkadyeviç gülümseyerek "Evet çok doğru" diye onaylıyordu. "Ama sakin ol, birazdan getirirler." "Olmaz, olmaz!" diyordu Levin öfkesini tutarak. "Şu önü açık yelekler ne saçma şeyler. Ama elden ne gelir ki?" diyordu. Gömleğinin buruşuk önüne baktı. "Ya eşyalar yollandıysa?" diye bağırdı umutsuzca. "Benimkini alırsın. Bunu en baştan yapmalıydım." Ne gülünç, beklesene her şey yoluna girer. Levin giyinmesine yardım etmesi için Kuzma'yı çağırdığında yaşlı uşağı ona fırağını, yeleğini, gerekli her şeyini getirmişti. Ya gömlek diye bağırmıştı Levin. Üzerinizde ya demişti Kuzma sakin sakin gülümseyerek. Kuzma bir kıyıya temiz bir gömlek koymayı unutmuştu. Aldığı buyruk gereğince bütün eşyaları Scherbatskilere taşıtmıştı. Yeni evliler oradan gideceklerdi akşama. Bir tek fırağı bırakmıştı. Levin'in sabah giydiği gömlek buruşmuştu. Bu yüzden önü açık gerekle giyilmesi olanaksızdı. Scherbatskilere birini yollamak olanaksızdı. Evleri çok uzaktaydı. Öte yandan pazar günü tüm dükkanlar kapalı olduğundan bir gömlek satın almak da olanaksızdı. Stepan Arkadyeviç'in evinden bir gömlek getirtildi ama o da çok dar ve kısa geldi. Sonunda Scherbatskilere yollayıp tüm eşyaları açtırmaktan başka çare kalmamıştı. Damat kilisede beklenirken kendisi kafesteki bir hayvan gibi her an kapıya bakıp Kitty'nin sözlerini düşünerek odasında aşağı yukarı dolaşıp duruyordu. Kitty ne düşünürdü acaba? Sonunda suçlu Kuzma soluk soluğa koşarak gömlek getirdi. Tam zamanında yetiştim dedi. Eşyalar gara taşınıyordu. 3 dakika sonra Levin daha fazla sinirlenmemek için saatine bakmadan koridorda koşuyordu. Onu izleyen Stepan Arkadyeviç gülümseyerek "Bununla hiçbir şeyi değiştiremezsin," diyordu. "Sana söylemiştim, her şey yoluna girecek." "İşte geliyorlar. Damat hangisi? Genç olanı mı? Ah canım, gülün ölü gibi," diye konuşuluyordu. Nişanlısını kapının yanında bekleyen Levin onunla birlikte kiliseye girdi. Stepan Arkadyeviç karısına gecikmelerinin nedenini anlattı. Çağrılılar gülümseyerek aralarında fısıldaşmaya başladılar. Levin hiçbir şey fark etmiyor, kimseyi görmüyor, bakışlarını nişanlısından ayıramıyordu. Çoğu onu her zamanki kadar güzel bulmadı. Tacı hiç yakışmamıştı. Oysa Levin böyle düşünmüyordu. Kabarık saçına, beyaz duvağına, beyaz tacına, yandan özel bir biçimde bağlanmış ön V şeklinde oyulmuş yakasına, dikkat çeken ince beline bakıyor ve Kitty'yi her zamankinden daha güzel buluyordu. Ona göre bu güzellik çiçeklerden, duvaktan, genç kızın güzelliğine bir şeyler katan Paris'te hazırlanmış gelinliğinden değildi, bütün bu şatafata karşılık genç kızın sevimli yüzünde, bakışlarında ve dudaklarında okunan içten ve saf anlamdan ileri geliyordu. Kitty gülümseyerek, "Katilini düşünmeye başlıyordum neredeyse," dedi. "Başıma gelenler öyle saçma ki söylemekten utanıyorum," dedi Levin kızararak. Yanında ilerleyen Sergey Ivanoviç'e doğru döndü. Sergey Ivanoviç gülümseyerek başını salladı. "Şu senin gömlek öykün çok hoş," dedi. Levin ne dediğini anlamadan "Öyle öyle," dedi. Stepan Arkadyeviç yapmacıklı bir üzüntüyle, "Haydi Kostya, şimdi bir karar alma zamanı," dedi. "Ciddi bir sorun var, önemini anlayabilecek durumdasın. Bana yeni mum mu yoksa kullanılmış mum mu yakmak gerektiğini soruyorlar. Aradaki fark 10 rubledir," diye ekledi gülümseyerek. "Bir karar verdim ama bunu onaylayamayacağından korkarım." Levin bunun bir şaka olduğunu anlamıştı ama gülecek durumda değildi. "Yeni mum mu, eski mum mu, ne dersin?" "Evet evet, yeni mum." Stepan Arkadyeviç gülümseyerek, "Çok sevindim, sorun çözülmüştür," dedi. "Demek insan bu durumda aptallaşıyor," dedi Çirikova. Stepan'a dalgın dalgın baktıktan sonra nişanlısına yaklaştı. Kontes Nordston yanlarına yaklaşarak, "Dikkatli ol Kitty, halıya önce sen bas," dedi. Levin'e dönerek "Çok yakışıklısınız," diye ekledi. Kitty'nin yaşlı teyzelerinden Maria Dmitrievna, "Korkmuyor musun?" diye sordu. "Üşümüyor musun? Solgunsun. Dur, biraz eğil," dedi Kitty'nin ablası Bayan Lvov. Güzel kollarını omuzlarına kaldırarak gülümseyip kız kardeşinin saçındaki çiçekleri düzeltti. Dolly yaklaştı. Bir şey söylemek istiyordu ama tek söz bile söyleyemedi. Ağlamaya, sonra da sinirinden gülmeye başladı. Kitty de herkese Levin gibi dalgın dalgın bakıyordu. Bu arada papazlar giysilerini yeniden giymişlerdi. Papaz çömeziyle birlikte mihrabının önündeki yerini aldı. Levin'e bir şey söyledi ama Levin onun ne dediğini anlamadı. "Nişanlınızı elinden tutup götürün," dedi tanıklardan biri. Levin kendisinden ne istendiğini anlayamıyordu. Söylenmesine karşılık hangi elini uzatması gerektiğini anlayamıyordu. Yanındakiler onunla uğraşmaktan vazgeçecekleri anda ne yapması gerektiğini anladı. Duruşunu bozmadan gelinin sağ elini kendi sağ eliyle tuttu. O zaman papaz birkaç adım önlerine çıktı. Rahlenin dibinde durdu. Akrabalar ve çağrılılar etekleri hışırdayarak arkalarından ilerlediler. Biri gelinin duvağını düzeltmek için yere eğildi, sonra büyük bir sessizlik oldu. Bu sessizlikte eriyen mum damlalarının yere düşerken çıkardığı ses duyuluyordu. Başında papaz başlığı olan, kulaklarının arkasında kıstırılmış saçları gümüş gibi parlayan yaşlı papaz, sırtında altın işlemeli bir haç bulunan gümüş işlemeli ayin cübbesinin altından buruşuk, küçük ellerini çıkardı, kitap rahlesinin yanındaki bir şeye dokundu. Stepan Arkadyeviç yavaşça papaza yaklaştı. Bakışlarıyla Levin'i işaret ederek kulağına bir şeyler fısıldadı, sonra yerine döndü. Papaz çiçeklerle süslü iki mum yaktı. Eriyen mumun yavaş yavaş damlaması için sol eliyle mumu biraz yana eğerek gençlere doğru döndü. Demin günahını çıkaran papazdı bu. Gelinle damada yorgun ve üzgün bakışlarla baktı, içini çekti, sağ elini cübbesinin altından çıkararak onları kutsadı, sonra kıvrık parmaklarını sevecen bir tavırla Kitty'nin eğik başının üstüne koydu. Daha sonra onlara mum verip buhurdanlığı alarak yavaşça uzaklaştı. "Bunlar gerçek mi acaba?" diye düşündü Levin. Dönüp nişanlısına baktı. Onu pek çok kez yandan görmüştü. Dudaklarının ve kirpiklerinin hareketinden Kitty'nin kendisine baktığını hissettiğini anlamıştı. Kitty başını kımıldatmadı. Kırmalı kocaman yakası kaydı ve küçük pembe kulağının üstüne dek indi. Levin onun göğüs geçirdiğini anladı. Mumu tutan uzun eldivenli elinin titrediğini gördü. Gömleğin verdiği tüm sıkıntılar, gecikmesi, akraba ve dostların konuşmaları, homurdanmaları, içinde bulunduğu gülünç durum, her şey bir anda yok oldu ve kendisini birden mutlu ve heyecanlı hissetti. Gümüş rengi cübbe giymiş, kıvırcık saçlı, güzel bir adam olan başdiyakos, büyük bir gösterişle ilerledi. Alışkın bir hareketle atkıyı kaldırarak papazın önünde durdu. ''Tanrımız bizi kutsa'' dedi ağır ağır. Sözleri havada görkemli bir şekilde çınladı. ''Ulu Tanrı sizi kutsasın, şimdi ve yüzyıllar, yüzyıllar boyunca'' dedi yaşlı papaz. Rahlinin üzerinde bir şeylerle oynamayı sürdürerek tatlı bir sesle şarkı söyler gibi söylemişti bu sözleri. Ardından görünmeyen korucuların söylediği bir şarkı havada dalga dalga yükselerek kiliseyi kubbelerine dek doldurdu ve sonra yavaş yavaş söndü. Her zamanki gibi ruhların sonsuz kurtuluşu ve huzuru için, Aziz Sinod için, imparator için yakarıldı. Tanrı'nın kulları yeni evli Konstantin ve Katerina için de yakarıldı. Bütün kilise halkı diyakozun sesiyle Tanrı onlardan sevgisini, yardımını, huzurunu esirgememesi için yakaralım diye yakarır gibiydi. Levin bu sözleri dinliyor ve çok etkileniyordu. Yardıma gereksinimi duyduğunu nasıl anladılar diye düşündü. Kısa bir süre önceki korkularını ve kuşkularını anımsadı. Ne biliyorum sanki ben? Böylesine zor koşullarda yardım görmeden ne yapabilirim ki? Evet, tam şu anda yardıma gereksinim var benim. Diyakos sözlerini bitirince papaz elinde bir kitapla yeni evlilere döndü. Tatlı ve ahenkli sesiyle, ''Yüce Tanrım, İzak ve Rebeka'nın bozulmaz evliliklerini kutsayan sen, kulların Konstantin ve Katerina'yı da aynı şekilde kutsa. Onları doğru yola götür. Sen bağışlayıcı ve yücesin. Kullarını seversin. Babaya, oğula ve kutsal ruha şimdi ve sonsuza dek hamdolsun. Amin diye işitildi görünmez korodan. Bu sözler ne kadar derin, şu andaki duygularına ne kadar da uyuyor diye düşündü Levin. Ama Kitty de benim gibi mi düşünüyor acaba? Başını çevirdi. Kitty'nin bakışlarıyla karşılaştı. Bakışlarındaki anlamdan onun da kendisi gibi düşündüğünü anladı. Ama yanılıyordu Levin. Kitty dua sözlerini hiç anlamıyor, onları dinlemiyordu bile. Tören boyunca hiçbir şeyi dinleyemez, hiçbir şeyi anlayamaz durumdaydı. Ruhunu dolduran ve gittikçe büyüyen çok güçlü bir duygu dinlemesine ve anlamasına olanak vermiyordu. Bir ayı aşkın zamandan beri hem mutluluğuna hem de acı çekmesine neden olan bu işin bir sonuca bağlandığını görmekten büyük bir sevinç duyuyordu. Kitty, Arbart'taki evlerinin salonunda sırtında kahverengi giysisiyle Levin'in sessizce yaklaştığı o günden, evlenmeye razı olduğu o saatten beri eskisi gibi yaşıyor görünmesine karşılık yeni ve bilmediği bir yaşama başlamak için ruhundan tüm geçmişini söküp atmıştı. Bu 6 hafta onun için hem çok mutlu hem de üzücü bir dönem olmuştu. Tüm yaşamı, tüm istekleri, tüm umutları hala iyice anlayamadığı bir adamın üzerinde yoğunlaşmıştı. Kimi zaman kendisine çeken, kimi zaman kendisinden uzaklaştıran, ne olduğunu iyice tanımlayamadığı bir duyguyla ona bağlanmıştı. Ama yine de eski yaşamını sürdürüyor, tüm geçmişine, eşyalara, alışkanlıklarına, sevdiği ve onu seven insanlara, o kadar iyi olan, eskiden o kadar çok sevdiği babasına karşı duyduğu kayıtsızlığı, önüne geçemediği bir dehşetle fark ediyordu. Bu kayıtsız kalıştan çok korkmuştu ama bunun nedenini düşünürken büyük bir sevinç de duyuyordu. Bu adamla birlikte sürdüreceği yaşamdan başka bir şey düşünemiyor, başka hiçbir şey istemiyordu. Ama bu yeni yaşam henüz başlamamıştı ve bu konuda da hiçbir şey düşünemiyordu. Yeni ve bilinmeyenin yarattığı korku ve sevinçle karışık bir bekleyişti bu. Ama bilinmezin beklentisi, geçmişi özlemenin üzüntüsü artık sona eriyordu. Yeni yaşam başlıyordu ve yeni yaşamın bilinmezliği karşısında titremeden edemiyordu. 6 haftadır beklenen saat gelmişti ve Kitty için bugün yalnızca ruhunda olup bitenlerin dince onaylanmasıydı. Yeniden rahleye dönen papaz sıkılarak Kitty'nin küçük yüzüğünü aldı. Levin'in elini tutarak parmağının birinci boğumuna geçirdi. Tanrı'nın kulu Konstantin, Tanrı'nın kulu Katerina ile birleşiyor. Evliler kendilerinden ne istendiğini anlamaya çalışıyorlardı ama her seferinde şaşırdılar ve ancak papazın kısık sesle uyarıları üzerine yanlışlarını düzelttiler. Sonunda gerekeni yaptılar. Papaz haç çıkartarak yüzükleri kutsadı ve büyük yüzüğü Kitty'ye, küçük yüzüğü de Levin'e verdi. Kitty ile Levin yine karıştırdılar ve iki kez yeniden başlamak zorunda kaldılar. Dolly, Çilikov, Stepan Arkadyevich nasıl davranacaklarını göstermek için öne çıktılar. Bir kıpırdanma oldu. Gülüşmeler, fısıltılar duyuldu ama genç evlilerin yüzündeki ciddi ve ağırbaşlı anlam değişmedi. Tersine bunca sıkıntının arasında eskisinden daha ciddi, daha dikkatliydiler. Herkes kendi yüzünü taksın diyen Stepan Arkadyevich'in gülümsemesi elinde olmadan dudaklarında dondu kaldı. Gülümseyerek onları inciteceğini hissetti. Papaz yüzükler değiştirildikten sonra "Ey Ulu Tanrı, sen insanları dünya kurulduğundan beri erkek ve kadın olarak yarattın" diye başladı. "İnsan soyunun devamı için evlenenleri birleştirdin. Kulların Konstantin ve Katerina'yı birleştir ve yüreklerine inanç, doğruluk ve sevgi ver." Levin evlilik üzerine tüm düşüncelerinin ve gelecekle ilgili tüm düşlerinin çocukça düşünce ve düşlerden başka bir şey olmadığını şimdi daha iyi anlıyordu. O zamana dek üzerinde düşünmediği, kendi kendine iyice açıklayamadığı bir anlamı vardı bu sözlerin. Göğsü hıçkırıklarla kabarıyordu. Elinde olmadan gözleri yaşardı. Bütün Moskova halkı, akrabalar ve dostlar kilisedeydi. Tören boyunca pırıl pırıl aydınlatılmış kilisede son derece zarif giyinmiş genç kızlarla kadınların, fıraklı, beyaz kravatlı, üniformalı erkeklerin durmadan aralarında fısıldaştıkları duyuldu. Özellikle erkekler konuşuyordu. Çünkü kadınlar kendileri için ilginç gelen binlerce ayrıntıya kaptırmışlardı kendilerini. Gelinin çevresindeki dost grubu arasında iki ablası vardı. Dolly ve yurt dışından gelen güzel ve şatafatlı ablası Lvov. "Marie neden mor giyinmiş?" diye soruyordu Bayan Korsuz Kuya'ya. "Teninin rengine böylesi yakışıyor," dedi Bayan Drubetskaya. "Töreni akşam yapmalarına şaştım. Bu işte bir pazarlık var ya." "Böylesi daha güzel. Ben de akşam evlenmiştim," dedi Bayan Korsuzkaya iç çekerek. O gün kendisinin ne kadar güzel olduğunu, kocasının ne kadar da budalaca aşık olduğunu anımsadı. Şimdi her şey çok değişmişti. Kont Sinyavin kendisinde gözü olan güzel prenses Charskaya'ya 10 kezden fazla sadıçlık edenlerin evlenemeyecekleri söyleniyor. Ben de kendimi evliliğe karşı garantiye almak için 10. kez sadıçlık etmek istedim ama bugün 20 almışlar," dedi. Matmazel Charskaya gülümseyerek yanıt verdi yalnızca. Kitty'ye bakıp onun durumuna geldiğinde Kont Sinyavin'le birlikte ne yapacağını ve o zaman ona yaptığı bu şakayı nasıl başına kakacağını düşünüyordu. Scherbatsky yaşlı Nedime Nikolayevna'ya uğur getirsin diye Kitty'nin topuzunun üstüne taç koymayı düşündüğünü söylüyordu. Epeydir yaşlı Dula göz koyan ve kendisiyle evlenirse düğününü çok sade yapmaya karar veren yaşlı Nedime Nikolayevna neden topuz yapmış acaba diye sordu. Sergey Ivanovich Darya Aleksandrovna ile şakalaşıyor. Yeni evliler arasında törenden hemen sonra bir yerlere gitmek geleneğinin bu kadar yayılmasının nedenini genç evlilerin başlangıçta çoğunlukla utanmaları olduğunu söylüyordu. "Kardeşiniz onunla gurur duyabilir. Kitty çok güzel, çok tatlı. Onu kıskanıyor olmalısınız." "Benden geçti artık Darya Aleksandrovna," dedi. Yüzünü hüzünlü bir anlam kaplamıştı birden. Stepan Arkadyevich baldızına boşanma ile ilgili şakasını anlatıyordu fısıltıyla. Baldız dinlemiyordu onu. "Kitty'nin tacını düzeltmeleri gerekirdi," dedi. Kontes Nordston, Bayan Lulova, "Kitty'nin çirkinleşmiş olması çok yazık," diyordu. "Ama yine de Levin, Kitty'nin küçük parmağı bile olamaz, öyle değil mi?" "Yok canım, ben Levin'i çok severim. Eniştem olduğu için söylemiyorum," dedi Bayan Lvov. "O ne duruş öyle? Böyle bir durumda gülünç olmamak çok zordur ama o hiç gülünç değil. Gerçekten çok duygulanmış olduğu belli." "Sanırım bu evliliği bekliyordunuz." "Öyle sayılır. Kitty onu hep sevdi." "Neyse bakalım. Halıya kim önce basacak? Kitty'ye tembih ettim." "Yararı yok," dedi Bayan Lovo. "Bizim ailede kocalarımıza boyun eğeriz biz." "Ben Basil'le evlendiğim zaman halıya ilk önce kendim bastım. Ya siz Dolly?" Dolly yanlarındaydı, onları duyuyordu ama yanıt vermedi. Çok heyecanlıydı, gözleri yaşlıydı ve ağlamadan tek söz bile söyleyemezdi. Kitty ve Levin adına çok mutluydu. Kendi düğününü anımsayarak sevinçten yüzü ışıldayan Stepan Arkadyevich'e bakıyor, nerede olduğunu unutarak tertemiz ilk aşkını düşünüyordu. Dolly yalnız kendini değil, öteki kadınları, dostlarını da düşünüyordu. Yaşamlarının biricik ve görkemli anında, şu an Kitty'nin durduğu yerde, tacın altında, yürekleri sevgi, umut ve gururla dolu, gizemli bir geleceğe doğru adım atmak için bütün geçmişe veda edip durduklarını anımsıyordu. Aklına gelen sayısız gelinlerin arasında boşanacağını öğrendiği sevgili Anna'sı da bulunuyordu. Onun portakal çiçeğinden tacı altında duvaklı halini görmüştü. Oysa şimdi, "Çok tuhaf, korkunç bir şey bu," diye mırıldandı. Törenin tüm ayrıntılarını izleyen yalnızca kız kardeşler, dostlar ve akrabalar değildi. Yabancı kadın izleyiciler de oradaydı. Gelinle damadın bir tek hareketini, yüzlerindeki anlamı kaçırmamak için soluklarını tutmuş, heyecan içindeydiler. Erkeklerin yersiz şakalarına öfkeyle karşılık veriyorlar ya da kimi zaman hiç yanıt vermiyorlardı. Gelin neden bu kadar heyecanlı? Zorla mı evlendiriyorlar yoksa? Böyle yakışıklı biriyle evlenmeyi kim istemez? Prens mi acaba? Beyaz seten giysili kız kardeşim yoksa? Dinle Diyakos, kadın kocasına saygı göstersin diyecek şimdi. Çudov manastırının korosu mu bu? Hayır, Sinod'un korosu. Bir uşağa sordum. Kocası hemen gelinin malikanesine götürecekmiş dedi. Çok zenginmiş adam. Bu yüzden evleniyor kız belki de. Hayır, çok güzel bir çift onlar. Maria Vasilyayna, kabarık eteklerin başka türlü kaldırıldığını söylüyordunuz siz. Şuna baksanız ya. Gelin ne tatlı, şirin bir kuzucuk sanki. Boşuna dememişler kadınlar zavallıdır diye. Kilisenin içine giriveren kadın izleyiciler böyle konuşuyorlardı. Tören sona erince, ayini yöneten papazlardan biri rahlenin önüne, kilisenin ortasına pembe renkli kocaman bir kumaş parçası serdi. O sırada koro sırayla bir bas ve bir tenor sesin söylediği karmaşık ve zor bir parçaya başladı. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.